Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesinde öncelikle ikinci tur görüşmeleri süren anayasa değişiklik önerisine değinelim. Maddeler tek tek kabul ediliyor. Yaklaşık 24 saatten biraz daha fazla bir süre kaldı tamamının kabul edilmesi için. Sonra da bir referandum görünüyor ufukta. İkinci tur görüşmelerinin değerlendirmesini sizden alalım. Bu arada mecliste olaylar yaşandı dün. Bu konuda da neler söylemek gerekir?
Evet, ilk tur oylamada aslında çok hararetliydi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dinleyenler hatırlayacaklar, havada saksılar uçuşmuştu ilk tur oylamada. Yaralanan milletvekilleri vardı. İkinci tur oylama buna göre nispeten daha sakin başlamıştı. Ama son maddeler oylanırken ikinci gün, yani ikinci tur oylamanın ikinci gününde mecliste Aylin Nazlı Akar, bağımsız milletvekili, CHP'den meclise girmiş, sonra da ihraç edilmişti. Kendisi kürsüye kelepçeledi. Kelepçeledi ve uzun süre kelepçeli olarak kürsüde kaldı. Bu arada AKP'li kadın milletvekilleri ona müdahale ettiler. Sonrasında HDP'li milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri de kürsüye gitti. Ve yine yaralanan milletvekilleri oldu, yere düşen milletvekilleri oldu. Şafak Bey, bir bacağında protez var, protezi çıktı. Ve çok gergin dakikalar yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. AKP'li milletvekillerinin çok sert davrandığına ilişkin eleştirileri de vardı CHP'li milletvekillerinin. Aslında tansiyonun zaman zaman yükseldiği bir oylama izliyoruz ve yaklaşık işte 340 milletvekilinin, hemen hemen 340, bazen 345 milletvekilinin evet diyerek anayasa oylamalarının bir bir kabul edildiği bir oylama. Cuma günü en son gece bitecek, cumartesi sabaha karşı muhtemelen oylamalar ve artık herkes referandumun ufukta göründüğü konusunda hemfikir gibi. Hatırlayacak belki biz dinleyenler, MHP'li milletvekillerinden bir sürpriz olur mu diye beklenti vardı. Özellikle kritik maddelerde işte Cumhurbaşkanı'na kararname yetkisi veren, meclisi feshetmeye yetkisi veren Cumhurbaşkanı'na veya Cumhurbaşkanı'nın partili olmasını öngören kritik maddelerde MHP'li milletvekillerinin sürpriz yapabileceği, hayır diyebileceği bazı milletvekillerinin gibi spekülasyonlar vardı. Bunun olmadığı göründü. Özellikle Devlet Bahçeli'nin eğer anayasa geçmezse seçim gelir sözleri, sonrasında AK Parti'nin de bunu teyit etmesi üzerine bir istikrar kazandığını görüyoruz. 340 civarında milletvekili Türkiye'nin yönetimini değiştiren anayasa değişikliği teklifine evet oyu veriyor. Cuma gecesi Türkiye saatiyle diyelim veya cumartesi sabaha karşı oylamanın bitmesi, sonrasında Cumhurbaşkanı'na gitmesi, eğer hepsine evet derlerse, sonrasında da referandum tarihinin belirlenmesi bekleniyor.
İkinci tur oylamanın sonunda bir toplu oylama daha yapılacak değil mi? Tamamı üzerinden tüm maddelerin tamamının bir kez daha toplu olarak oylanması gerçekleşecek.
Evet, şu anda ikinci tur oylamada maddeler oylanıyor. Şöyle teknik olarak söyleyelim. İlk tur oylamada önce maddelere geçilmesi oylanmıştı. Orada 38 milletvekili evet demişti ve maddelere geçilmişti. Maddeler tek tek oylanmıştı. İkinci tur oylamada maddeler tek tek oylanarak başladı oylama. En sonunda tüm üzerinde bir oylama yapılacak. Orada da 330'un üzerinde bir sayıyla meclisten geçerse referandum şartıyla kabul edilmiş sayılacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna evet derse, ki evet diyeceğini zaten beyan ediyor, o zaman işte referandum gözükecek ve halk karar verecek ne olacağını.
Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakanlık önerisi konuşuluyor mecliste. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bazı milletvekillerini yeni hükümette bakanlık teklif edilebileceği. Bu konudaki gelişmeler nedir?
Başbakan Binali Yıldırım bir televizyona verdiği mülakatta bunu söyledi. Yeni yönetim biçiminde, yeni hükümet kurulurken, yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde MHP'li bir takım bakanlar da kabinede yer alabilir dedi. Çünkü Türkiye'de uzlaşmaya dayalı, toplumsal uzlaşmaya dayalı bir sisteme geçiyor Türkiye dedi. Bu şöyle algılandı. Çünkü başından beri Devlet Bahçeli'nin böyle bir sistemi neden desteklediğine ilişkin spekülasyon yapılıyordu. Niye böyle bir şey yapmış olabilir? Acaba AK Partili bir pazarlık mı yaptı? Kurulacak hükümette hukuki olarak bir koalisyon ortağı mı olacak? Mecliste kurulan koalisyon hukuki olarak hükümetle de devam edecek mi gibi sorular vardı. Bütün bunlara Devlet Bahçeli hayır yanıtını veriyordu. İşte Başbakanın bu sözleri, MHP'li milletvekilleri de kabinede yer alabilir sözleri yeniden o iddiaları alevlendirdi. Özellikle muhalefet partileri, HDP ve CHP'li grup başkan vekilleri, parti yöneticileri, her şey ortaya çıktı. İşte bu bir pazarlığa dayalı koalisyon biçiminde değerlendirme yaptılar. Sonrasında bu eleştirilerin ardından Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Karanlıkta bize göz kırpmışlarsa biz farkında değiliz dedi. Yani şunu söylemeye çalıştı. Onların niyetleri böyleyse bile bizim böyle bir konuşmamız geçmedi biçiminde değerlendirme yaptı. Böyle bir pazarlığa dayalı olmadığını söyledi. Anayasayı desteklemelerini. Ve sonrasında eğer referandum kararı çıkarsa meclisten ve cumhurbaşkanından MHP ne yapacak? Referandumda hayır kampanyası düzenleyecek mi? Yoksa sessiz mi kalacak? Bütün bunlar da çok konuşuluyor, tartışılıyordu. Devlet Bahçeli bunlara da açıklık getirdi. Biz kendi kampanyamızı düzenleyeceğiz. Yani AK Parti'de ortak bir kampanya olmayacak. Ve bu kampanya evet temalı olacak dedi. Yani anayasanın halk tarafından kabulünü sağlamak için bir kampanya düzenleyeceğiz dedi. Yani MHP işte ilk gün grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin bu sistemde fiili bir durum var şu anda, anayasaya uygun değil. Bu fiili durumu anayasaya uygun hale getirelim ve kararda millet versin sözünün aynı şekilde devam ettiğini ve o sözün arkasında durduğunu, referandumda da evet kampanyası düzenleyeceğini anlıyoruz. Bunun bir pazarlığa dayandığına ilişkin iddiaları da İleri Yıldırım'ın MHP'li bakanlar olabilir sözlerine rağmen reddediyor Devlet Bahçeli.
Gelelim bir diğer konuya, anketler. Bugünlerde oldukça sıklaştı Türkiye'de. Çeşitli konularda anketler düzenleniyor. Hangi partiyi tutuyorsunuz, hangi partinin taraftarısınız? Referanduma gidildiği takdirde evet mi vereceksiniz, hayır mı vereceksiniz? Referanduma yönelik görüşleriniz nedir? Ya da anayasa değişikliğine yönelik görüşleriniz nedir şeklinde. Ayrıca Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu dönemde en önemli sorunlarının ne olduğu, insanların en çok hangi konudan sıkıntılı olduğu konusunda anketler düzenleniyor. Nedir en son anketlerin durumu?
Evet, ufukta referandum görününce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu anayasaya karşı çıkanların anayasanın meclisten geçmesini engelleyemeyeceğine ilişkin genel görüş ortaya çıkınca bu kez tabii referandumda nasıl bir sonuç çıkacak diye gözler anket şirketlerine çevrildi. Hem iktidar partisi acaba nasıl bir sonuç çıkar ve kampanyayı nasıl düzenlememiz lazım, tema ne olmalı biçiminde bir değerlendirme yapıyor, anket firmalarıyla çalışma yapıyor. Hem de muhalefet partileri benzer çalışmaları yapıyor ve bazı üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de bu anket çalışmalarının altına imza atıyorlar. Şimdi genel bir ortalama aktaralım bizi dinleyenlere. Ankara'da kulislerde iktidar partisinin önündeki anket raporları, açıklanan anket raporları, bütün bunlar da ortak bir değer var aslında. Türkiye'de şu anda sandık başına gidilse yaklaşık %45 evet, %55 hayır çıkacak gibi bir görüntü var. Ortalamasına bakarak söylüyoruz bunu. Çünkü farklı anket firmaları farklı sonuçlar çıkartabiliyorlar ama ortalama bunu gösteriyor. Yani %45 evet, %55 hayır gibi bir görüntü var. Kampanyaya girmeden önce kampanyada İşte evet diyenler bu oranı evet diyene değiştirmeye çalışacaklar. Hayır diyenlerse bu oranı en azından sabit tutmak ya da evetlerin sayısını azaltmak için çaba sarf edecekler. Bu anketlerle birlikte nasıl bir strateji izleyecek partiler? Onun da ön bilgilerini alabilmek için farklı sorular da soruluyor. Mesela Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye? Biliyorsunuz kıyamet kopuyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Milletvekilleri yaralanıyor. Özgürlükten, demokrasiden, cumhuriyetin değişikliğinden, rejim değişikliğinden tartışmalar yapılıyor. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir oylama olarak değerlendiriliyor mecliste yapılan görüşmeler. Ancak halkın gündeminin biraz farklı olduğu da bu anketlerle ortaya çıkıyor. En önemli sorunuz ne diye sorduklarında halkın yaklaşık %60'ı, %60 gibi çok geniş bir oranda halk en önemli sorunu güvenlik ve terör olarak değerlendiriyor. Yani en önemli sorunumuz güvenlik Türkiye'de ve terördür diyor ki bunda da haklı aslında. Arda arda patlayan bombalar, kitlesel bir takım terör eylemleri, işte Dolmabahçe'yi söyleyebiliriz, yılbaşındaki eylemi söyleyebiliriz, Kayseri'deki eylemi söyleyebiliriz. Bunlar halkın gündemini %60 oranında teröre doğru çevirmiş durumda. Peki ikinci en önemli sorun ne sorusuna en azından onda anayasa Türkiye'yi nasıl yönetecek gibi bir sonuç beklentisi varken orada da en önemli sorun ekonomi olarak çıkıyor. Türkiye'nin yaklaşık %30'luk bir kısmı Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gösteriyor. Üçüncü en önemli sorun olarak işte demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi bir takım başlıkların hepsi için %10'luk bir oran veriliyor. Yani bu şartlar altında gidiyor Türkiye referanduma ve referandumda da aslında nasıl bir propaganda yapılacağını işaretlerini alıyoruz. O propaganda iktidar partisi tarafından muhtemelen, çünkü o %60'lık kesim güvenlik ve terör diyen, Türkiye'nin en önemli sorunu diyen 160'lık kesimin büyük bir bölümü de bunun sorumlusu olarak dış güçleri görüyor. Yani hükümetin politikalarını değil, dış güçleri. Ekonomide de benzer bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Yani dış güçlerin Türkiye'ye açtığı savaşın sonucu olarak ekonomik krizlerin yaşandığı ya da Türkiye'nin ekonomik durumunun bu halde olduğu, doların bu kadar yükseldiği gibi tespitler var. İşte burada iktidar partisi yine benzer görüşleri dile getirerek, ki oradan yapılan açıklamalarda bunun işaretlerini alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dahil olmak üzere yaptığı bütün açıklamalarda Türkiye'nin dış güçler tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilemeyen operasyonun devamı olarak ekonomide diş çöktürülmeye çalışıldığını söylüyor. Referandum sürecinde de benzer bir politikanın uygulanacağı, söylemin uygulanacağını anlıyoruz ve buna karşı durmanın yolunun da sistem değişikliğinden geçtiğini ortaya koyacak. Bunun propagandasını yapacak iktidar partisi ve muhtemelen de Milliyetçi Hareket Partisi. Muhalefette bunun sorumluluğunun hükümete ait olduğunu ve sistem değişikliğiyle bu sorunun giderilemeyeceği mesajını verecek halka. Muhtemelen de Nisan'ın 2'sinde ya da 9'unda Türkiye sandık başına giderek asıl seçimi, referandumu yapacak ve bu referandum sonucu da Türkiye'de siyasetin gidişatını belirleyecek.
Bu hafta içinde Türk polisinin bir başarı öyküsüne, başarısına sahne oldu dünya ve dünya ajansları Türk polisinin Rayna saldırganını yakaladığını duyurdu. Gözler Türkiye'ye çevrildi. Sorguda 3 günü geride bıraktık, 4. gün hatta. İlginç bilgiler geliyor. Bunları nasıl değerlendirmek gerekir?
Gerçekten çok önemli bir operasyonun altına imza attı. 39 insan hayatını kaybetti o yılbaşı gecesi. RNA'ya yapılan saldırının failini, Kırgız asıllı saldırganı yakaladı polis ve canlı olarak yakaladı. Bu çok önemliydi ve oradan alınacak bilgilerle aslında birçok konunun da, karanlıkta kalan birçok konunun da aydınlanması beklentisi hala devam ediyor. Poliste sorguda ifadesi alınıyor ve ondan alınan bilgiler çerçevesinde bir takım yeni operasyonlar yapılıyor. Yaklaşık 50 noktaya baskın yapıldığı ve bir takım IŞİD hücrelerine ulaşmaya çalıştığına ilişkin bilgiler var polisin. İlk ifadesinde Taksim'de yılbaşı gecesi böyle bir eylemi gerçekleştirmeyi planladığı, kendisine bomba getirecek olan teröristle buluşamadığı için son dakikada eylem yerinin değiştiği ve Reyna'da saldırı gerçekleştirmesi için Rakka'dan, Suriye'de IŞİD'in başkenti olarak adlandırılan bölgeden, Rakka'dan oradaki yetkililerden aldığı emirle silah alıp Zeytinburnu'ndaki evinden Reyna'ya gidip saldırıyı gerçekleştirdiği ifadesi var. Ve oraya gitmeden önce Reyna'nın içine ilişkin görüntülerin yine kendisine Rakka'dan gönderildiği, onlar üzerinde çalıştığı ve terörist saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtiliyor. Tabii bunlar sızan bilgiler ya da polisten gazetecilerin ulaşabildiği bilgiler. Bir takım farklı değerlendirmeler de söz konusu. Yani o gece Taksim'e gidip Taksim'de eylem yapmayı planlamak, bombacıyla buluşamamak, anında karar verip Reyna'ya gitmek, Reyna'nın kendisinin aklına geldiğini söylediğine ilişkin ifadeler de, iddialar da söz konusu ama Rakka'dan bu adresin kendisine verildiğine ilişkin iddialar da söz konusu. Henüz daha flu bir takım noktalar var. Bir takım tezatlar var gazetelere düşen ifadelerde. Çünkü yani anında karar verip Reyna'ya gidip Reyna'da bu kadar her yeri bilerek hareket etmesi biraz tabii kafalarda soru işareti yaratıyor. Belki polisi manipüle etme girişimi de söz konusu olabilir ki saldırganın çok profesyonel olduğunu biliyoruz. Üniversite mezunu, fizik mezunu, 4 dil bilen, El-Kaide'de eğitim almış, Türkiye'ye kaçak yollarla kendisi ve ailesi İran üzerinden birlikte girmiş, bir yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan ve IŞİD'in birçok hücresiyle bağlantı kuran bu süreç içerisinde saldırıyı gerçekleştirdikten sonra birkaç hücreyle yine bağlantı kurup kaçmayı başaran 17 gün boyunca bir saldırgandan bahsediyoruz. Yani hem manipüle etme ihtimali göz önünde bulunduruluyor, hem verdiği bilgiler kontrol ediliyor. Bir takım IŞİD hücrelerine ilişkin verdiği bilgilerin doğru olup olmadığı anında operasyonlarla test ediliyor. Tüm bunlar biraz daha zaman geçtikten sonra daha da netleşecek ve sanıyorum mahkemeye gittiğinde biz verdiği ifadeleri biraz daha iyi anlayacağız. Ama hepsine ulaşabilecek miyiz? Bu işin arkasında bir ülkenin gizli servisi mi var? veya kimlerin parmakları var? Bunların tamamının bilgisine sahibi olabilir miyiz? Oralarda biraz soru işaretli. Çünkü gizli servisler dünyasında elde edilebilecek bir takım bilgilerin gizli olarak kullanılarak karşılığında başka bir takım operasyonların yapılmasının da muhtemel olduğuna uzmanlar dikkat çekiyorlar. Ama neresinden bakarsanız bakın, böyle bir saldırganın, bu kadar profesyonel bir katilin canlı olarak polis tarafından ele geçirilmesi, ki kaçmışken 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz, o şehirden çıkmasının engellenmesi polis açısından büyük bir başarı olarak alkışlanıyor bütün Türkiye tarafından, muhalefetiyle iktidarıyla.
Bir de Hrant Dink'in 10. ölüm yıl dönümünde gelinen noktayı konuşalım. Hrant Dink'in katledilmesinin ardından tam 10 yıl geçti. Fakat bazı soru işaretleri, karanlık noktalar hala sürüyor. Hatta duruşmalar yeniden açılıyor ve aydınlığa kavuşturulmaya çalışılıyor bu cinayet. Bu konuda gelinen son nokta ile ilgili neler söylenebilir?
10 yıl önce 19 Ocak'ta hayatını kaybetmişti Ermeni gazeteci Hrant Dink. O dönemde Türkiye'nin atmosferi son derece gergindi. Özellikle Hrant Dink'in yaptığı açıklamalar nedeniyle Hrant Dink'i hedef gösteren açıklamalar da, ifadeler de söz konusuydu ve Hrant Dink öldürüldükten sonra polis operasyonunu yaptı. Üç kişi bu işin tam sorumlusu olarak gösterildi. Biri tetikçi, ikisi de Erhan Tuncel ve Yardım Hayal, onu motive eden, eyleme yönlendiren isim olarak o gün Samas'ta tetikçi olarak yakalandı. Mahkeme kararlarında bu işin arkasında bir örgüt olmadığı iddiası ile kararların altına imza atıldı. Ve herkesin aklında, ya bir dakika, bu Hrant Dink daha önce istihbarat tarafından uyarılmış ve başına bir şey gelebilir diye ve devletin bundan haberi yok muydu? Resmi olarak devletin muhbirinin haberi varken devletin nasıl haberi yoktu diye sorular vardı, ama bu soruları etkin bir soruşturmayla açığa çıkartacak siyasi bir irade söz konusu değildi. Ne zamana kadar? 17-25 Aralık sürecine kadar bu böyle devam etti. 17-25 Aralık süreci, yani cemaat ve hükümetin kavga etmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin davada etkin soruşturma yapılmadı diyerek Türkiye'yi uyarmasıyla davanın seyrinin değiştiğini görüyoruz. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü, İstihbarat Daire Başkanı, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü ve o dönemde tam suikast sırasında bölgede olduğu tespit edilen jandarma istihbarat elemanlarıyla ilgili gerçekten etkin bir soruşturmanın başladığını görüyoruz. Bu da umutlandırdı. Hrant Dink davası suikastla açığa kavuşsun diyenleri. Şu anda birçok polis müdürü, dönemin polis müdürü sorgulanıyor. Davaları da devam ediyor. Jandarmalar tutuklu ve onların iddianameleri hazırlanıyor ki o jandarmalar suikast sırasında gözcülük yaptığı iddia edilen resmi devletin görevlileri, o dönemde Genelkurmay'da askerlik yapmış olan, Genelkurmay istihbaratta olduğu iddia edilen bir isimle ilgili soruşturmanın devam ettiğini biliyoruz. Yani nereden bakarsanız bakın, bir siyasi dava ve devlet mekanizması içinde bilinen bir suikastten bahsediyoruz. Şu ana kadar ortaya çıkmış bilgilerle bile. Şimdi yargılama sonrasında net olarak göreceğiz nasıl bir mekanizma Hrant Dink'i öldürdü. Onu görme ihtimalimiz olacak. Çünkü birçok kamu görevlisi yargılanıyor ve yargılanacak. Bu umutlu bir durum. Çünkü Türkiye tarihinde aydınlanmamış bir takım siyasi cinayetler var. En başında da Uğur Mumcu cinayeti geliyor. Belki bizi dinleyenler hatırlamayacaklardır ama Uğur Mumcu öldürüldükten sonra onu öldürdüm diyen iki kişiye olay yerinde tespit de yaptırıldı. Orada nasıl öldürdüklerini açıkladılar. Ve sonrasında o iki kişinin olayla ilgisi olmadığı tespit edildi. Ve Uğur Mumcu'yu öldürenin İran'a kaçan bir şahıs olduğu, o işi planlayan İran'a kaçan bir şahıs olduğu söylenerek dosya kapandı ve kimin öldürdüğü sorusunun yanıtı bulunamadı. Ahmet Taner Kışlalı'da da benzer bir durum vardı. Bahriye Üçok'ta da. Bu nedenle devletin o karanlık noktalarında, dehlizlerinde kaybolan dosyalar gibi olacak endişesiyle Hrant Dink'in suikasti de onun arkadaşları tarafından, özellikle gazeteciler tarafından sıkı takip edildi ve bugün gelinen nokta biraz o olayların aydınlığa çıkması için siyasi konjonktürde yardım ettiğinden umut verici görünüyor.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.